Alphonse Daudet. Pazartesi Öyküleri. Anneler. Kuşatma Anısı. Seslendiren Akın Altan. O sabah Senelinin yedek taburlarında teğmen olarak bulunan dostumuz ressam B'yi görmek için Valerian Tepesi'ne gitmiştim. Meğer bizim arkadaş nöbetçiymiş, yerinden kımıldaması olanaksızdı. Bize de Tabya'nın kapısı önünde Paris'ten, savaştan ve şimdi aramızda bulunmayan sevgili dostlarımızdan söz ederek vardiyadaki tayfalar gibi bir aşağı bir yukarı dolaşmak düştü. Yedek üniformasının altında yine o hep bildiğim eski şakacı ressam olan bizim teğmen birdenbire sözünü kesti, durakladı ve kolumdan tutarak yavaşça ''Aman ne güzel daimer'' dedi. Ve av köpeğinin gözü gibi bir anda parlayan küçücük ela gözünün ucuyla bana Valerian tepesinin düzlüğünde beliren iki kerli ferli silüeti gösterdi. Gerçekten de daimere yaraşır bir tablo. Eski bir orman yosunundan yapılmışa benzeyen, yeşilimtırak kadife yakasıyla uzun ve kahverengi bir redingot giymiş olan erkek, zayıf, ufak tefek, kırmızı yüzlü, çökü kalınlı, yuvarlak gözlü ve gaga burunluydu. Özetle kırış kırış, görkemli ve budala bir kuş kafası. Buna içinden bir şişenin boynu çıkan, çiçekli hasırdan küçük bir zembille öbür koltuğun altındaki konserve kutusunu, hani Parislilerin artık görür görmez kesinlikle 5 ay sürmüş olan ablukayı anımsayacakları o bildiğimiz teneke kutuyu eklediniz mi tamam. Kadındansa önce çok büyük, havaleli bir şapkayla, sanki zavallılığını daha iyi belli etmek içinmiş gibi vücudunu yukarıdan aşağıya sımsıkı saran, çok eski bir omuz atkısından, sonra da zaman zaman şapkanın solmuş tülleri arasından çıkıveren, sivri bir burun ucuyla bir tutam kırçıl ve zavallı saçtan başka bir şey görülmüyordu. Erkek düzlüğe varınca soluklanmak ve alnının terini silmek için durdu. Kasım sonu sislerinin bastırdığı bu yükseklikte hava hiç de sıcak değildi. Ama onlar pek hızlı yürümüşlerdi. Kadına gelince o durmadı. Dosdoğru kapıya doğru yürüdü. Sanki konuşmak istiyormuş gibi bir an duraksayarak bize baktı. Ama subayın şeritlerinden ürkmüş olacak ki nöbetçiye başvurmayı yeğledi. Sıkıla sıkıla 3. Paris yedek taburunun 6. bölüğünde bulunan oğlunu görmek istediğini söyledi. Nöbetçi, ''Siz burada bekleyin, ben çağırtayım.'' dedi. Kadın şöyle bir oh çekerek neşeli neşeli kocasının yanına geldi. Her ikisi birlikte gidip ötede bir tümseyin kıyısına oturdular. Orada epey beklediler. Şu Valerian tepesi de öyle büyük, avlular, şivler, burçlar, kışlalar ve kazamatlarla öyle karmakarışık ki. Siz gidin de yerle gök arasında asılı kalmış, Laputa adası gibi bulutların ortasında sarmallamasına dalgalanan şu karınca yuvasında 6. bölükten bir yedeği bulun bakalım. Hem o saatte Tabya'da trompet ve boru sesleri, koşuşan askerler, takırdayan mataralar mı istersiniz? Gırla! Sonradan öbet değiştirmeler, angaryalar, erlerin dağıtımı, başı bozuk nişancıların dipçik vura vura getirdikleri kanlar içinde bir casus, generale yakınlığa gelen Nanter köylüleri, kendisini soğuktan donmuş, hayvanı kanter içinde 4 nala gelen bir haberci, semerlerin her iki yanında sallana sallana hasta kuzular gibi yavaşça inildeyen yaralıları, ta ileri karakollardan alıp getiren sağlıkçı katırları, yeni gelmiş bir topu fifreyle ve heyam olayla yukarı çeken tayfalar, değneği elinde, tüfeği arkasında, kırmızı pantolonlu bir çobanın önüne kattığı Tabya'nın sürüsü, bütün bu kalabalık gidiyor, geliyor, avlularda karşılaşıyor, bir doğu kervansarayının alçak kapısından dalıyormuş gibi Tabya'nın içine girip yitiyordu. Bu arada zavallı annenin gözleri hep ''Allah vere de çocuğumu unutmasalar'' der gibiydi. 5 dakikada bir yerinden kalkıyor, usulcacık kapıya yaklaşıyor, duvara sürtünmeden içeriye, ön avluya şöyle çekingen bir göz atıyor ama oğlunu gülünç duruma düşürme korkusuyla bir şey sormayı, bir şey istemeyi göze alamıyordu. Kendisinden daha utangaç olan kocası köşesinden kımıldamıyordu. Fakat kadın, herkesin de biraz daha üzgün, biraz daha umutsuz gelip yerine oturunca kocasının sabırsızlık gösterdiği için kendisine çıkıştığını ve bu işleri bilir geçinen bir aptalın beden diliyle askerliğin gerekleri konusunda boyuna açıklama yaptığını görüyorduk. Ne oldukları görülmeden kestirilebilen bu küçük ve sessiz aile sahnelerini, yolda yürürken yanı başınızdan geçen ve bir devinimle size bütün bir yaşama açıklayan o sokak sözsüz oyunlarını hep çok merak etmişimdir. Ama burada beni asıl saran şey kişilerin acemiliği ve saf gönüllülüğü oldu. Hayal perdesinin iki tasviri gibi duru ve anlamlı yüz buruşturmalarından tadına doyulmaz bir aile dramının bütün o girdi çıktısını gerçek bir heyecanla izliyordum. Bir sabah annenin kendi kendisine, ''Şu troçunun buyruklarından da bıktım usandım artık. Çocuğumu görmeyeli 3 ay oldu. Gidip oğlumu bağrıma basmak istiyorum.'' dediğini duyar gibi oluyordum. Baba, utangaç, yaşamda beceriksiz bir izin kağıdı koparmak için gereken başvuruları düşününce ödü patlayarak önce karısını yatıştırmaya çalışıyor. ''Aklına böyle şeyler sokma ruhum. O Valerian tepesi cehennemin dibinde bir yer. Oraya arabasız nasıl gidersin? Hem sonra orası savunma yeri. Kadınlar giremez.'' Anne, ''Ben girerim.'' diyor. Kocası da onun her dediğini yaptığı için sokaklara düşüyor. Korkudan terleyerek, soğuktan titreyerek, sağa sola çarparak, kapıları şaşırarak bir büronun önünde 2 saat sıra bekledikten sonra işine, o büronun bakmadığını görerek şubeye, belediyeye, kurmaylar kuruluna, komisere koşuyor, sonunda akşam cebinde validen kopardığı izin kağıdıyla eve dönüyor. Ertesi sabah erkenden soğukta ve karanlıkta kalkılıyor. Baba biraz içini ısıtsın diye bir şeyler yiyor. Ama annenin karnı aç değil. Kadıncağız öğle yemeğini orada oğluyla birlikte yemek niyetinde. Zavallı yedeğe biraz ziyafet çekmek için kuşatma yiyeceklerinden ne kalmışsa çikolata, reçel, ağzı mühürlü şarap şişesi, dahası kıtlık günleri için sıkı sıkı saklanan 8 franklık bir konserve kutusuna varıncaya dek her şey çabuk çabuk zembile dolduruluyor. Bunun üzerine artık yola düzülüyorlar. Savunma hatlarına geldikleri zaman kapılar henüz yeni açılıyor. İzin kağıdını göstermek gerekiyor. Annedeki korkuyu görmeyin. Ama hayır, her şey yolunda. Nöbetçi başçavuşu, ''Bırakın geçsinler.'' diyor. Anne ancak o zaman rahat bir nefes alıyor. Bu subay ne kadar da kibar. Şimdi artık keklik gibi çevik, sekiyor, hızlı hızlı gidiyor. Kocası kendisine ayak uydurmakta zorluk çekiyor. ''Ne de hızlı yürüyorsun ruhum.'' Ama onun dinlediği yok. Ta ötede, ufkun buğuları içinde Valerian tepesi, ona işaret ediyor gibi, ''Çabuk gelin, o burada.'' Ama onun dinlediği yok. Ta ötede, ufkun buğuları içinde Valerian tepesi, ona işaret ediyor gibi, ''Çabuk gelin, o burada.'' Ama oraya gelince de yeni bir iç sıkıntısı. Ya onu bulamazlarsa, ya kendisi gelemezse? Birdenbire ürperdiğini, yaşlı adamın koluna vurduğunu ve bir sıçrayışta ayağa kalktığını görüyorum. Uzaktan, kapının kemeri altından ayak sesini tanıyor. Gelen o. Delikanlı ortaya çıkınca, tabyanın önü sanki baştan başa ışıkla dolanıyor. Allah için boylu poslu, güzel bir delikanlı. Sırtında çantası, elinde tüfeği, baba yiğit bir çocuk. Güler yüzle, neşeli bir erkek sesiyle ''Hoş geldin anne'' diyerek onlara yaklaştı. Bir anda çanta, battaniye, tüfek ne varsa hepsi o geniş, gösterişli şapkanın arkasında görünmez oldu. Sonra babaya sıra geldi ama uzun sürmedi. O görkemli şapka hep kendine yontuyordu. Doymak bilmiyordu. ''Nasılsın? Geceleri iyi örtünüyor musun? Çamaşırların ne durumda?'' Şapkanın kırmalı tülleri altında bir öpücük, gözyaşı, gülücük tufanı içinde delikanlıyı tepeden tırnağa saran uzun ve sevgi dolu bakışını duyumsuyordum. 3 ay ödenmeden birikmiş ana sevgisini bir kez de ödüyor gibiydi. Baba, o da coşkuluydu ama öyle görünmek istemiyordu. Kendisini seyrettiğimizi biliyor ve ''Kusura bakmayın, kadındır.'' demek ister gibi bize göz kırpıyordu. Kusuruna bakmak mı? Ansızın bir boru sesi bu coşkun sevinci sarstı. Delikanlı, ''Bizi çağırıyorlar.'' dedi. ''Hemen gitmeliyim.'' ''Nasıl? Bizimle yemek yemeyecek misin?'' ''Olmaz ki, yiyemem. Tam 24 saat tabyanın tepesinde nöbetim var.'' Zavallı kadın, ''Ah!'' dedi. Ve daha fazlasını söyleyemedi. Her üçü de bir an üzgün üzgün birbirlerine bakışıp kaldılar. Sonra baba, boğazından durumu kabullenişin hem dokunaklığı hem de gülünç anlatımıyla yürek paralayıcı bir ses çıkardı. ''Bari kutuyu götür. Fakat terslik bu ya, ayrılışın telaşı ve yürek çarpıntısı arasında o kör olası kutu bir türlü bulunamıyordu. O sıska ve titrek ellerin sağa sola araştırdığını, çırpınıp durduğunu görmek, zaman zaman hıçkırıklarla kesilen o seslerin böyle anlamsız ıvır zıvırı öyle derin bir acıya karıştırmaktan utanmaksızın ''Kutu nerede? Nerede şu kutu?'' dediğini duymak insana hüzün veriyordu. Kutu bulununca son ve uzun bir kucaklaşmadan sonra delikanlı koşa koşa tabyaya girdi. Düşünün ki bu öğle yemeği için ta nerelerden gelmişlerdi. Bugünü bir bayram sevinciyle beklemişlerdi. Anne bütün gece gözünü bile kırpmamıştı. ''Söyleyin bakalım, bu yarıda kalmış eğlenceden, bir an görünüp de hemen birdenbire yitiveren bu cennet görünümünden daha acı bir şey biliyor musunuz?'' Daha bir süre aynı yerde, kımıldanmadan, gözler hep çocuklarının içeriye daldığı o kapıya mıhlanmış gibi beklediler. Sonunda adam şöyle bir silkindi, geriye döndü. Çok dayanıklı bir tavırla 2-3 kez öksürdü ve sesine çeki düzen verdikten sonra, yüksekten ve pek şen, ''Hadi anne, gidelim.'' dedi. Sonra da dönüp bize gösterişli bir selam verdi ve karısının koluna girdi. Yolun dönemecine kadar gözlerimi onlardan ayırmadım. Babanın pek öfkeli bir görünüşü vardı. Zembili kızgın bir edayla havaya kaldırıyordu. Anneye gelince o daha dingin görünüyordu. Kocasının yanı sıra başı yerde, kolları sarkmış yürüyordu. Ama zaman zaman dar omuzları üzerindeki atkısının titremelerle sarsıldığını görür gibi oluyordum. Son.